İkili Sarmal DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson.
Ayrım 15.
Aynı zamanda Rosie'nin Francis'i ve bana olan kızgınlığı da geçmişti. Başlangıçta önceki karşılaşmaların tedirginliği içimizde hala taşıyor olmamız nedeniyle Rosie ile ikili helezonu tartışmaya çekiniyorduk. Ancak Francis Morris ile ilk sıçrını resimlerinin ayrıntılarını konuşmak için Londra'da bulunduğu sırada Rosie'nin değişen tavrını sezmişti. Başlangıçta Rosie'nin kendisiyle konuşmak istemediğini düşünerek çoğunlukla Morris ile konuşmuştu. Sonra yavaş yavaş Francis, Rosie'nin de kendisinin kristalografik öğütlerini istediğini fark etmiş ve eski açık düşmanlığının yerini eşit durumda iki insanın karşılıklı konuşması almıştı. Rosie, açıkça görülebilen bir kıvançla Francis'e elindeki verileri göstermişti. Francis ilk kez olarak Rosie'nin şeker fosfat iskeletinin molekülün dışında olduğu tezinin sağlamlığını kavramıştı. Rosie'nin bu konuda geçmişteki inatçı sözleri hiç de yanılmış bir feministin ağzına geleni söylemesi olmayıp birinci sınıf bilimsel sonuçlardı. Kuşkusuz Rosie'yi etkileyen de bizim model yapma konusundaki sözlerimizin ciddi bir bilimsel yaklaşıma dayandığını şimdi kavramış olmasıydı. Tavrımız dürüst bir bilimsel kariyerin gerektirdiği ağır çalışmadan kaçmak için tembellik yolları uydurmak değildi. Şimdi biz de Rosie'nin Morris ve Randall ile olan sorunlarının nedenini gayet iyi anlıyorduk. Rosie çalıştığı insanlarla eşit olmak istiyordu. King's laboratuvarına girdikten kısa bir süre sonra birinci sınıf kristalografik yeteneği resmi olarak onaylanmadığı için kendini hakarete uğramış sayarak hiyerarşik yapıyı isyan etmişti. O hafta Pasadena'dan gelen iki mektup Pauling'in hala hedeften uzak olduğunu gösteriyordu. İlk mektup Delbrück'ten geldi. Delbrück, Linus'un kendi DNA modelinde şimdi önerdiği değişikliği anlatan bir seminer verdiğini yazıyordu. Cambridge'e gönderdiği yazısı, çalışma arkadaşı Courier'in interatomik mesafeleri doğru düzgün ölçmesinden önce basılmıştı. Ölçme işi sona erdiğinde ufak tefek yer değiştirmelerle üstesinden gelinemeyecek derecede hatalı bağlantıları görmüşlerdi. Bu yüzden Pauling'in modeli de basit sterokimyasal nedenlerden dolayı imkansızdı. Buna rağmen durumu Werner Schoenmaker'ın önerdiği bir değişiklikle kurtarmak istiyordu. Yeni modele göre fosfat atomları 45 derecede bükülüyorlar, böylelikle farklı bir oksijen grubu atomunun hidrojen bağı oluşturmasına fırsat çıkıyordu. Linus'un konuşmasından sonra Delbrück, Schumacher'e Linus'un haklılığı konusunda ikna olmadığını söylemişti. Çünkü tam o sırada benim DNA yapısı için yeni bir fikir geliştirdiğimi anlatan mektubumu almıştı. Delbrück'ün açıklamaları Pauling'e iletilmiş, o da hemen bana bir mektup yazmıştı. Mektubun ilk bölümünde sinirli bir ifade vardı. Bir türlü ana noktaya gelinmiyor, bunun yerine kendisinin de nükleik asitler konusunda bir bölüm eklemeye karar verdiği proteinler konusundaki bir toplantıya katılmamı öneriyordu. Daha sonra Delbrück'e yazmış olduğum güzel yeni yapının ayrıntılarını soruyordu. Mektubu okuduktan sonra derin bir nefes aldım. Çünkü Linus'un konuşması sırasında Delbrück'ün birbirini tamamlayıcı iki sarmal hakkında bir şey bilmediğini anlamıştım. Linus benzer bazları bağlama fikrine değiniyordu. Şans eseri olarak mektubum KT'ye vardığında baz çiftleri problemi çözülmüştü. Aksi takdirde Delbrück ve Pauling'e aceleyle ömrü çok kısa süren bu fikri yazmış olacak, hemen ardından da bunun yanlış olduğunu yazmak gibi korkunç bir pozisyona düşecektim. Todd hafta sonuna doğru pek çok genç çalışma arkadaşıyla kimya laboratuvarından bize gelerek resmi ziyaretini yaptı. Francis'in hızlı konuşarak yapıyı ve bunun getireceği sonuçları anlatması son haftalarda her gün defalarca tekrarlanmasına rağmen çekiciliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Francis'in heyecanı her geçen gün artmaktaydı. Genellikle Jeffrey ya da ben Francis'in yeni yeni insanlara konuyu anlatan sesini duyunca yeni müritler giderek ve doğru düzgün çalışma yapabilecek hale gelene kadar odayı terk ediyorduk. Ama Todd başkaydı. Bırak şeker fosfat iskeleti kimyası konusunda öğütlerini tuttuğumuzu söylemesini istiyorduk. Todd, keto şekillerine de değindi ve organik kimyacı arkadaşlarının enol gruplarını tamamen keyfi nedenlerle ortaya koyduğunu anlattı. Daha sonra da Francis ve beni mükemmel kimya çalışmamızdan ötürü tebrik ederek gitti. Kısa bir süre sonra Paris'te bir hafta geçirmek üzere ben de Cambridge'den ayrıldım. Boris ve Harris Eprus'i ile bir arada olmak için birkaç hafta öncesinden bir gezi ayarlanmıştı. İşimizin önemli bir kısmı bittiği için bana Eprusi ve Loaf'un laboratuvarlarını ikili sarmal konusuna ilk açma fırsatı verecek bir geziyi ertelemek için hiçbir neden görememiştim. Ne var ki Francis buna pek memnun olmadı. Bir haftanın bu derece önemli bir işi bırakmak için çok uzun bir süre olduğunu söyledi. Oysa o sırada tam da John, Francis'e ve bana Cargaff'ın bizden söz eden bir mektubunu göstermişken ciddi olmaya davet edilmek pek hoşuma gitmiyordu. Bu mektubun sonuna eklenen bir notta biz bilim palyaçolarının şimdi neler yaptığımızla ilgili bilgi isteniyordu. 29. Pauling, ikili sarmalı ilk olarak Delbrück'ten duydu. Tamamlayıcı zincirlerle ilgili haberi verdiği mektubun sonunda Ondan Linus'a bunu söylememesini istemiştim. Hala bir şeylerin aksamasından korkuyordum. Durumumuzu biraz daha sindirinceye kadar birkaç gün geçmesini istiyor. Bu arada Pauling'in hidrojenle bağlı baz çiftleri konusunda düşünmesini istemiyordum. Ne var ki Delbrück isteğimi göz önünde tutmamıştı. Laboratuvarındaki herkese söylemeden duramamıştı. Üstelik haberin birkaç saat içinde kendi laboratuvarından Linus'un laboratuvarına ulaşacağını biliyordu. Ayrıca Pauling benden haber alır almaz kendisini iletmesi için Delbrück'e söz verdirmişti. Daha da önemlisi Delbrück bilimsel konularda gizlilikten nefret ederdi ve Pauling'in daha fazla gerilimde kalmasını istemiyordu. Pauling de Delbrück gibi gerçek ve samimi bir heyecan duymuştu. Başka herhangi bir durumda Pauling kendi fikrinin iyi yanlarını savunarak mücadele ederdi. Kendi kendini tamamlayan bir DNA molekülünün çok açık biyolojik avantajları karşısında yarışı kaybettiğini kabul etti. Ancak bu defteri tamamen kapatmadan önce King's'ten gelecek verileri görmek istiyordu. Bunun 3 hafta sonra Nisan'ın 2. haftasında Brüksel'de proteinler konusundaki Solvay toplantısına geleceği zaman mümkün olacağını umuyordu. Pauling'in konuyu bildiğini 18 Mart'ta Paris'ten dönüşümde Delbrück'ten gelen bir mektupla anladım. Ne var ki artık biz de aldırmıyorduk çünkü baz çiftlerini destekleyen veriler sürekli artıyordu. Pasteur Enstitüsü'nde temel bir noktayı aydınlattılar. Orada Kanadalı biyokimyacı Gary White ile karşılaştım. Gary DNA'nın baz oranları konusunu iyi biliyordu. T2, T4, T6 faj gruplarından elde ettiği DNA'yı daha yeni analiz etmişti. Son 2 yıldır bu DNA'nın sitozine sahip olmamak gibi garip bir özelliğinden söz ediliyordu. Bu özellik bizim modelimiz için açıkça olanaksızdı. Ancak White şimdi Cohen ve Hershey ile birlikte bu fajların 5 hidroksimetil sitozin denilen değişik bir sitozin tipi bulundurduğunu gösteren verilerinden söz ediyordu. En önemlisi de bu sitozinin miktarının guanin miktarına eşit olmasıydı. 5 hidroksimetil sitozin de sitozin gibi hidrojen bağı oluşturacağından bu veri ikili sarmalı destekliyordu. Adeninin timin ile ve guaninin sitozin ile eşitliğini önceki analitik çalışmalardan daha iyi ortaya koyan bu verilerin büyük hassasiyeti de aynı derecede sevindiriciydi. Ben yokken Francis A tipi DNA molekülünün yapısını ele almıştı. Morris'in laboratuvarında yapılmış olan çalışmalar kristal A tipi liflerinin içlerine su alıp B tipine dönüştüklerini göstermişti. Francis daha sıkışık olan A biçiminin baz çiftlerine eğim vererek elde edildiğini, böylelikle bir baz çiftinin uzunluğunun lif ekseni boyunca 2.6 A'da düşürüldüğünü tahmin etmişti. Bunun oturması daha açık olan B yapısından güç görünüyordu. Ancak dönüşümde uygun bir A modeli beni bekliyordu. Ertesi gün makalenin ilk kopyaları Nature'a ve iki tanesi de Morris ve Rosen'in görüşlerini almak üzere Londra'ya gönderildi. Morris ve Rosen'in daha önce kendi laboratuvarlarında Fraser'ın hidrojen ile bağlanmış bazıları göz önünde tuttuğuna değinmemiz isteğinden başka karşı çıktıkları nokta olmadı. O zamana kadar ayrıntısıyla bilmediğimiz Fraser'ın şemaları hep ortada hidrojen bağı ile bağlanmış üçlü baz grupları ile ilgiliydi. Bunların çoğunun artık yanlış totomerik biçimlerde olduğunu biliyorduk. Onun için Fraser'ın fikri hemen çürüyeceğinden canlandırılmaya değmezdi. Buna rağmen Morris hemen karşı çıkmamıza bozulunca gerekli referansı yaptı. Hem Morris'in hem de Rosie'nin yazıları aşağı yukarı aynı temeli kapsıyordu ve her birinde sonuçlar baz çiftleri açısından yorumlanıyordu. Francis bir süre biyolojik sonuçlarını da uzun uzun yazabilmek için notu genişletmek istedi. Ancak sonunda kısa bir yazının daha yararlı olacağını da kabul etti. Yalnızca şunu ekledik. Önerdiğimiz kendine özgü eşleşmenin aklı hemen genetik madde için mümkün olan bir kendini kopyalama mekanizmasını getirdiği dikkatimizden kaçmamıştır. Yazı Sir Lawrence'e hemen hemen son şekliyle gösterildi. Sir Lawrence ufak bir üslup değişikliği önerdikten sonra yazıyı Nature'a kuvvetli bir tavsiye mektubu ile birlikte göndermek istediğini belirtti. Yapının çözülmesi Burak'ı gerçekten mutlu ediyordu. Kuşkusuz sonucun Pasadena'dan değil de Cavendish'ten çıkması önemli bir faktördü. Daha da önemlisi cevabın beklentilerin üstündeki mükemmelliği ve Sir Lawrence Brown'ın 40 yıl önce geliştirdiği X ışını yönteminin şimdi hayatın temellerine getirilen derin bakış açısının merkezinde olmasıydı. Yazı Mart'ın son hafta sonunda daktilo edilmeye hazırdı. Cavendish'teki sekreterimizi bulamayınca bu ufak iş kız kardeşime verildi. Elizabeth'i bir cumartesi öğleden sonrasını bu şekilde geçirmeye ikna etmek hiç zor olmadı. Kendisine Darwin'in kitabından bu yana biyolojideki belki en büyük olaya katkıda bulunacağını söyledik. Elizabeth, deoksiriboz nükleik asit, DNA tozu için bir yapı önermek isteriz. Bu yapının biyolojik öneme sahip yan özellikleri vardır diye başlayan 900 kelimelik makaleyi yazarken Francis de ben de başında dikiliyorduk. Yazı salı günü Brown ofisine gönderildi, 2 Nisan çarşamba gününde Nature editörlerine gitti. Cuma gecesi Linus Cambridge'e geldi. Solvay toplantısı için Brüksel'e giderken Peter'ı görmek ve modeli bir göz atmak için uğramıştı. Peter hiç düşünmeden babasını Pop'un evine yerleştirdi. Kısa bir süre sonra bir otelde kalmayı tercih edeceğini öğrendik. Sabahları yabancı kızlarla kahvaltı etmek odada sıcak su bulunmayışının yerini tutmuyordu. Cumartesi sabahı Peter, Linus'u ofise getirdi. Burada bir müddet Jerry ile Caltech'te olup bitenlerden söz ettikten sonra modeli incelemeye başladı. Yine de King's laboratuvarlarının miktar ölçümlerini görmek istiyordu. Biz de savlarımızı kendisine Rosie'nin orijinal bir fotoğrafının bir kopyasını göstererek destekledik. Bütün kozlar elimizdeydi. O zaman Linus, centilmence cevabı bizim elde ettiğimizi kabul etti. O sırada Burak, Peter ve Linus'u evine öğle yemeğine götürmek için geldi. O akşam Pauling'ler, Elizabeth, ben ve Crick'ler Portugal Meydanı'nda akşam yemeği yedik. Francis belki de Linus'un varlığından dolayı oldukça sessizdi. Böylelikle Linus'un kız kardeşim ve Odile ile ilgilenmesine fırsat doğdu. Epey şarap içmemize rağmen sohbet hiç canlanmıyordu. Pauling'in Francis'ten ziyade genç kuşağın henüz olgunlaşmamış bir üyesi olan benimle konuşmayı tercih ettiğini hissettim. Konuşma fazla uzun sürmedi. Hala Kaliforniya saatini yaşayan Linus yorulmuştu. Parti gece yarısı son buldu. Ertesi gün öğleden sonra Elizabeth ve ben uçakla Paris'e gittik. Bir sonraki gün Peter de bize katılacaktı. Elizabeth 10 gün sonra üniversiteden tanıdığı bir Amerikalı ile evlenmek için oradan Japonya'ya geçmek üzere vapurla Birleşik Devletleri doğru yola çıkacaktı. Kolayca karşıt duygular besleyebildiğimiz Amerikan kültüründen kaçış devremiz tasasız başıboş bir dönem olmuştu. Şimdi bu dönemin şartlarında birbirimizi son kez görüyorduk. Pazartesi sabahı Feuerberg St. Honor'un şıklığına son bir kez bakmaya gittik. Orada ipek şemsiyelerle dolu bir dükkana bakarken bir tanesi Elizabeth'in düğün hediyesi olmalı diye düşündüm ve hemen bir tane aldık. Daha sonra o bir arkadaşını ararken ben de Siena'yı geçerek Palais de Luxembourg yakınındaki otelimize döndüm. O akşam geç vakit Peter'la doğum günümü kutlayacaktık. Ancak şimdi yalnızdım. Saint-Germain des Proaks'taki uzun saçlı kızlara bakıyor ve bana uygun olmadıklarını düşünüyordum. 25 yaşındaydım, tuhaflıklar için fazla yaşlıydım. Son söz. Bu kitapta adı geçenlerin hemen hepsi hayatta ve bilimsel çalışmalarını sürdürmekte. Hermann Kalkar, Harvard Tıp Okulu'nda biyokimya profesörü, Jean Kendry ve Max Perutz, Cambridge'de kalıp proteinler konusunda ilk sıçrını çalışmalarını sürdürdüler ve 1962 Nobel Kimya Ödülünü kazandılar. Sir Lawrence Bragg 1954'te Royal Institute'un müdürü olarak Londra'ya gitti. Orada da protein yapısına olan ilgisini sürdürdü. Huxley Londra'da birkaç yıl geçirdikten sonra şimdi tekrar Cambridge'de kasların kontraksiyon mekanizması konusunda çalışıyor. Francis Crick Brooklyn'de geçirdiği bir yıldan sonra Cambridge'e dönerek genetik kodun doğası ve işlemesi konusunda çalışmaya başladı. Son 10 yıl içinde bu konunun herkese kabul edilen önderi oldu. Maurice Wilkins kendisi ve arkadaşları ikili sarmalın temel özelliklerinin her kuşkunun ötesinde doğru olduğunu ortaya koyana kadar DNA üzerinde çalışmayı sürdürdü. Wilkins sonraları ribonükleik asitin yapısına önemli bir katkıda bulundu. Ancak daha sonra da araştırma alanını sinir sistemlerinin düzeni ve işlerliğine yöneltti. Peter Pauling şimdi Londra'da University College'da kimya öğretiyor. Yakın zamanda Caltech'teki aktif öğretim üyeliğinden emekli olan babası şimdi bilimsel çalışmalarını atom çekirdeğinin yapısı ile teorik kimya üzerine yoğunlaştırmış durumda. Kız kardeşim yıllarca uzak doğuda kaldıktan sonra şimdi yayımcı kocası ve 3 çocuğu ile Washington'da. Bu insanların hepsi de farklı hatırladıkları olay ve ayrıntıları belirtebilirler. Bir tek talihsiz insan dışında. Rosalind Franklin 1958'de henüz 37 yaşındayken öldü. Kendisi hakkındaki ilk izlenimlerim gerek bilimsel gerekse kişisel planda. Bu kitabın daha önceki sayfalarında da yansıdığı gibi genellikle yanlış olduğu için burada Rosie'nin başarılarına ilişkin bazı şeyler söylemek istiyorum. King's'te yaptığı ilk sıçrını çalışmalarına giderek artan bir şekilde olağanüstü olarak bakılıyor. Yalnızca A ve B biçimlerini çıkarmış olması bile ününü sağlamaya yeter. 1952'de Peterson yöntemlerini kullanarak fosfat gruplarının DNA molekülü dışında olduğunu göstermesi daha da büyük bir başarıdır. Daha sonra Bernard laboratuvarına geçtiğinde tütün mozaik virüsünü ele almış ve sarmal yapı konusundaki nitel görüşlerimizi kısa bir zamanda kesin bir nicel tabloya dönüştürmüştür. Temel sarmal parametrelerini belirlemiş ve ribonükleik zincirin merkezi eksenli molekülün dış kenar arasında yarım mesafede olduğunu da yine o bulmuştur. O sıralar Birleşik Devletler'de olduğum için kendisini Francis kadar sık görmedim. Rosie Francis'e sık sık akıl danışmak veya iyi bir şey yaptığında bunun Francis'in mantığıyla da uyuşup uyuşmadığını görmek için gelirmiş. Artık önceki didişmelerimizin tüm izleri silinmişti. İkimiz de Rosie'nin kişisel dürüstlüğünü ve soyluluğunu kabul ediyor ve akıllı bir kadının, kadınları ciddi düşünce işlerinin dışında bir eğlence aracı olarak gören bir bilim dünyasını kabul edilebilmek için verdiği mücadeleleri yıllar sonra da olsa kavruyorduk. Rosalind'in örnek cesareti ve sağlamlığı, kurtuluşu olmayacak derecede hasta olduğunu bildiği halde şikayet etmeyip ölümünden birkaç hafta öncesine kadar olağanüstü çalışmasını sürdürmesiyle hepimizi duygulandırdı. Kitabın sonu.